Allah'ın rahmeti, bereketi, saadeti üzerinize olsun kıymetli dinleyicilerimiz. Muhabbet Bağı programına başlıyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak razı olduğu muhabbetlerde bizleri daim ve kaim eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sohbetine eriştirdiği bir vesileyle ve bir vesile Resulullah Efendimiz'den bahsetme fırsatını Cenab-ı Hak ihsan ettiği için ona hamdü sena olsun. Ve kendisinden sohbet etmekle, ondan bahsetmekle nurlandığımız, mesrur olduğumuz, hasta sadırlarımızın ve kalplerimizin şifa bulduğu o Şifaullah ve Şefiullah olan Hazreti Fahri Alem'e sonsuz salat ve selam olsun. Efendim Medine-i Münevvere devrine doğru, artık hicrete doğru yol almaktaydık ve Mekke devrinde 2. Akabe biatının hemen akabinde Medineli Müslümanların Medine'ye dönmeleriyle beraber artık bir bekleyişin başladığını, Mekke'den gelecek hicret eden sahabinin, Mekkelilerin ve Resulullah Efendimizin beklendiğinin başladığı zamanlara geliyoruz. Oraya intikal ediyoruz. O döneme intikal ediyoruz. İşte artık Medine'ye hicretin vuku'u, yani Medine'ye hicretin başlamasıyla alakalı kısmı inşallah bu akşam sizlerle işlemeye gayret edeceğiz. İki Cihan Serveri Efendimiz ile Medineli Müslümanlar arasında cereyan eden akabe biatları ve yapılan anlaşmalar Müslümanlar önünde yepyeni, emniyetli bir saha açmıştı. İnançlarını burada serbestçe söyleyebilecek, ibadetlerini serbestçe ifa edebilecek, dinlerini korkmadan ve çekinmeden yaşayabilecek ve yayabileceklerdi. Yani Medine'ye hicretin manası kalkıp bir yerde bir güç oluşturup da oradan dönüp de başka bir şeyleri ele geçirmek, tahakküm etmek gibi bir dert yok. Müminlerin hicreti zaten insanın kendi ihtiyacı olan ve hakkı olan şeylerin yerine getirilmesi. Sözünün geçtiği, sözünün tesir edebildiği her yere bir şekilde muhabbetle, ülfetle doğruyu anlatmak ve inancını aktarmak dinidir dinimiz. Yani emri bil maruf nehyi anil münker vardır. Mesela bazı kavimlerde veyahut bazı nebilerin ümmetlerinde tebliğ hadisesi yoktur. Sadece kendilerinin yaşaması istenmiştir inandıkları şeyi. Fakat iki cihan serveri Efendimiz, cihan şumul bir din olduğundan ve artık insanların tıkandığı ve ihtiyaç duydukları bir inanç sistemi mükemmelen Allah tarafından indirildiğinden dolayı güzelliğin yayılması lazım ki çirkinlik ortadan kalksın, bertaraf olsun. Zira artık çirkinlik güzellikleri kendisine benzetecek bir noktaya gelmiş ve tamamıyla dünya üzerinde çirkinlik tahakkümünü hissettirmeye başlamıştır. İşte bu karanlıkların def olması ve karanlık perdelerin ref olması için bu şekilde dinimiz bize inandığımız şekliyle yaşamayı, fakat ondan sonra da sözümüzün geçtiği, sözümüzü dinleyebilecek insanlara bunu güzellikle anlatmayı emir buyurmuş. Gerek yaşadığımız şekilde, inandığımız şekilde yaşamak hususunda bir mani çıktığında, gerekse kendi düşüncemizi anlatmak hususunda bunları aşmayı, bunları güzellikle aşmayı ne yapmıştır? Dinimiz bize emretmiştir. Zaten günümüzün geldiği noktada, bugün insanlığın geldiği noktada da aynı şeyi görmekteyiz, aynı hali görmekteyiz. İnsanlar bir özgürlüktür, özgürlük istemektir, duruyor. Yani devamlı bunu istek olarak beyan ediyorlar. İşte bu istek boşuna değildir. Bu Allah Teala'nın tabii bir kanunu, fıtri bir kanunu, kaidesidir. İslamiyet de insan tabiatına ve fıtratına en uygun din, en mükemmel inanç sistemi olduğu için de tabiatıyla ve tabiatı diniyle ne yapmıştır? Bu özgürlüklere mani olacak şeyleri bertaraf etmek için en güzel metotları kullanmamızı da bize emretmiştir. Yoksa derdimiz, inanan insan olarak derdimiz hiçbir zaman başkasının hürriyetlerini kısıtlamak, başkasını tahakküm altına almak gibi bir problem, bir mesele yoktur. Bunu bu şekilde söyleyenler de dinin haricinde başka bir yol tutmuştur diyerek burayı da açmış olalım. Evet, yani niye hicret ediyorlar? İbadetlerini serbestçe yapabilmek, rahatlıkla, korkmadan, çekinmeden fikirlerini söyleyebilecekleri, aralarında korkmadan, hiç çekinmeden, hiçbir baskı görmeden kendi dinin emrettikleri hususlarda mütalaa edebilecekleri, sohbet edebilecekleri bir ortam olarak Medine'ye hicret etmek istiyorlar. Çünkü bu emniyeti daha evvel de söylemiştik, Akabe biatlarında Evs ve Hazreç kabilelerinin temsilcileri söz vermişlerdi. Gelin, biz size burada her türlü imkanı sağlayacağız, elimizden gelen her türlü kolaylığı göstereceğiz, ailemiz gibi muamele edeceğiz diyerek de muhacirlere Allah Resulü'nün nezdinde söz vermişlerdi. İşte bu şekilde İslam güneşinin Medine'de bütün haşmetiyle, bütün güzelliğiyle zuhur edeceği, tulu edeceği birazcık aklı olanlar için, hatta aşkı olanlar için aşikar bir hale gelmişti. Fakat tabii ki aynı yarasa gibi, nasıl yarasa güneş ışığına düşmandır, hem gözleri iyi görmez hem de karanlıkta avlanır. O kabilden müşrikler de Müslümanların bu emniyetli yere göç edebileceklerini fark ettiler ve bundan endişeye kapıldılar. Çünkü onlar ne yapmak istiyordu? Bu işi hemen boğmak, bitirmek istiyorlardı. Şunu unutmayınız, çirkinlik daima güzelliğe düşmandır. Güzelliğe düşman oluşu sadece onu sevmediğinden değil, çirkinlikten zevk alan insanlar çirkinliklerinin elinden gidebileceği endişesini taşırlar. Çünkü güzellik bütün güzelliğiyle gözüktüğü zaman çirkinliği yanında bırakmaz. Çirkinlik onun yanında barınamaz. Bu uyuşturucu müptelaları gibidir. Bu esrarkeşlerin hali gibidir. Hani çekmedik, içmedik bilmiyoruz ama işte psikiyatristler bu hususta araştırma yapan insanlar söylerler. Mesela bir esrarkeş, bir bağımlı karşıdaki insanın içmeyişinden rahatsız olur. Bu bir hastalıktır. Halbuki terk etmesi gereken fiil kendisindedir. Durumu kötü olan da kendisidir. Fakat karşıdaki kişinin adeta içmeyişi onu rahatsız eder. İşte müşriklerin de durumu şirk iptilası ve şirke müptela olmaları hasebiyle iyiliğe ve güzelliğe müptela olanların aşikare boy göstermesine tahammül edemiyorlar. Zira bu durumdan rahatsız oluyorlar en basit şekliyle. Evet, Mekke'de oldukça nazik bir devrede yaşanıyordu tabii bu arada. Çünkü Resulullah Efendimizin Medinelilerle anlaşması artık duyuldu. Bu durum karşısında biz ne yapalım, ne edelim, ayrı bir kuvvet oluştururlar mı, nasıl olur şeklinde çok kritik bir safhadan geçiliyor. Bu arada Mekke'den hicret eden kişiler var. Resulullah Efendimiz gittiğinde kendi üzerine baskı kurmalarına rağmen Resulullah Efendimiz'e mani olamadıkları için Medine'ye gittiğinde kabul gören bir ortamda hiç mi hiç bunun önüne geçemeyeceklerini de fark ediyorlardı tabii. Müslümanlar bu sıkıntılı ve acı durumlarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e arz ettiler ve hicret için izin istediler. Zira hicret ettiklerini, edeceklerini anladıklarından Mekke'li müşriklerin taziki de arttı. Resul-i Ekrem hicret müsaadesinin Allah tarafından verilmesini beklediği için bu ahdi ve misakı Medinelilerden aldıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın da müsaadesini ve iznini bekledi ve neticede sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin hicret edeceğiniz yurdun iki kara taşlık arasında hurmalık bir şehir olduğu bana gösterildi ve bildirildi. Mekke'den ayrılmak isteyen oraya gitsin, Medineli Müslüman kardeşlerle birleşsin, Yüce Allah onları size kardeş yaptı ve Medine'yi size emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt kıldı diyerek ne yapıyor? İki Cihan Serber Efendimiz Yesrib'i yani Medine'yi işaret ediyor. İki kara taşlık arasında tabiri var burada. Biliyorsunuz Medine'nin etrafında yani eski lavların yürümesiyle beraber kara bir toprak kısım vardır. Belki Medine'ye gidenler muhakkak belki de görmüşlerdir ama genelde insanlarımız haklı olarak Ravza-i Mutahhar'ın civarından pek fazla bir yere gitmek istemiyor. İşte en fazla Uhud'a gidiyor, Kıbleteyn Mescidi'ne gidiyor, birkaç yeri ziyaret ediyor. Fazla etrafı dolaşmak istemiyorlar. Vakit de dar oluyor. Fakat bendeniz buradan duyurmuş da olayım. Medine-i Münevvere'de çok güzel bir müze yapıldı. Ve Allah razı olsun bizim oradaki bilhassa Türk ilim adamlarımız tarafından, oradaki kıymetli alimler tarafından böyle bir şey düşünüldü. Hele hele şöyle birkaç yüz kişilik gruplar halinde o müzeye müracaat ederseniz, Medine Müzesi'ne, orada çok güzel bir şekilde Medine'nin sembolik olarak diyebileceğimiz minyatür şeklinde efendim güzel bir perspektiften hem eski Medine'yi hem yeni Medine'yi gösteren efendim maket diyebileceğimiz örnekleri yapılmış. Oradan da baktığınızda görürsünüz ki bir yandan lavların yürüdüğü kısma bakarsanız oranın siyahlık olduğunu görürsünüz. Orada hiçbir nebat, ot, hiçbir şey yetişmez. Siyah bir toprak tabakası vardır. Bir taraftan da Uhud Dağı'nın karşı tarafındaki dağlara baktığınızda o dağlara Cehennem Dağı ismi verilir ki o dağlar da böyle yukarıdan bakıldığında siyahtır. Siyahımsı bir renktir, kara renklidir. İşte iki Can Server Efendimiz iki kara taşlık arasında hurmalık bir şehir olduğu diyerek Yesrib'i işaret ediyor. Medine'nin o iç kısmı, bu kayalıkların etrafı dağlık olan bu şehrin tam orta kısmı çok bereketli bir hurmalıktır. İklimi de çok latiftir. O dağların duruşu, orada çok güzel bir rüzgarın, bir havanın cereyan etmesine sebebiyet verir. Böyle güzel bir beldeye işaret ediyor. Tabii Medine'ye gidenlerin hemen gözünde şimdi canlanacak. Hakikaten de Medine'nin çok hoş, çok latif bir havası vardır. Sadece Resulullah Efendimiz orada bulunduğu için değil, Allah Teala oraya evvelden nazar etmiştir ve o nazarıyla beraber Resulü için orayı seçmiştir. Tabiatıyla, ne kadar güzel bir tabir, tabiatıyla her şeyiyle güzel bir yerdir. Evet. Kureyşli müşriklerin Müslümanlar üzerindeki tehdit ve baskısı, İslam'ı yaşamak ve neşretmek şartlarıyla hayatta kalmayı, artık hayatta kalmakla bunları yaşamak arasında tercih yapmak zorunda bırakılmaları, onları hicrete zaten mecbur etmişti. Daha evvel de hatırlayın, zaten Habeşistan'a hicretle emrolunduğunu düşünürsek ashab-ı kiramın, ve boykot devirleri değil mi? Ne kadar işkenceler, ne kadar eza ve cefalar oldu. Bunları unutmamak ve hatırlamak lazım. İşte bunların had safhada olduğu bir dönemde Medine'ye hicret izni çıkmıştır. Evet. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın müminin dini için Allah'a veya Resulüne hicret etmek zorunda idi. Hazreti Ayşe validemiz bu durumu ayrıca anlatmak için o zamanki hali, mümin yani inanan kişi dini için Allah'a veya Resulüne hicret etmek zorundaydı. Zira dinini yaşamaktan men edilmesi korkusu vardı diyerek bu zorlu devri anlatıyor. Yani Allah'a ve Resul'e hicret etmek, Allah'a ve Resul'e hicret etmek demek zaten Medine'ye hicret Resulullah Efendimizin ve ona bildirilen bir emir olduğu için, Allah'ın bildirildiği bir emir olduğu için bir nevi Allah'a hicret etmek gibi. Artık yani bir de hadi şuraya gidelim gibi bir şey telakki edilmesin diyor Hazreti Ayşe validemiz. Ben inandım diyen kişi artık hicret etmek mecburiyetindeydi. İş bu noktaya geldi diyerek hicretin ehemmiyetini ve mecburiyetini, elzemiyetini ifade ediyor. Evet. Fakat tabii hicretin bir kaçış olmadığını da, bir vazife hatta bir vecibe olduğunu da buraya kadar anlattığımız hadiselerden kardeşlerimiz, bizi dinleyenler anlamışlardır. Bu bir kaçış değildir. Bu Allah ve Resulünün emriyle, çünkü neticede biz dini yaşamıyoruz deseler yine rahat içinde olacaklardı. Bu bir kaçış değil. Kaçış olabilmesi için fevdi bir hareketin olabilmesi lazım. Şuursuzca bir hareketin olması lazım. Tam tersine Allah ve Resulünün dinini doyasıya yaşamak için yapılmış bir tercihti. Kendi beldelerinden ayrılmak gibi ağır bir imtihandı. Bu imtihanı muhacirler vermiştir. Zaten muhacirler bu imtihanı ağır bir şekilde verdiklerinden, yani kaçmayıp daha ziyade dini yaşamaya gayret ettiklerinden dolayı da sahabinin en seçkini, sahabinin hemen birinci tabakası olarak da sayılmaktadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hicret müsaadesinden sonra, hicretin sadece karar kısmını değil, hicretin safhalarını, nasıl olabileceğini, hangi ihtiyatlı hareketlerle bu işin yürüyeceğini ne yaptı? Tek tek bunları da tayin etti. Yani Resulullah Efendimiz belli bir strateji takip ederek, işte küçük gruplar halinde yola çıkmalarını tavsiye ederek, ayın çok parlak olmadığı zamanlarda geceliğin seyahati tavsiye ederek, bir şekilde hicreti de yine makul, ihtiyatlı bir şekilde olması için tavsiyelerde bulundu ve muhacirleri bu şekilde örgütledi tabiri caizse. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hicreti müsaade etmesi ve hicreti tayin etmesinden sonra şöyle bir kayıt da var. İlk Mekke'den ayrılan, Medine'ye hicret etmek üzere ayrılan sahabi Ebu Seleme İbni Abdül Esed olduğu rivayeti vardır. Tabi Mekke'li müşrikler görebildikleri, yakalayabildikleri durumlarda alıkoymaktan da hiç geri durmuyorlardı. Yani hicret ettiğini fark ettikleri insanları bir şekilde yakalayıp geri dönmek için de mecbur ediyorlardı. Yani giderse gitsin falan değil. O gidişlerine de tahammül edemiyorlardı. Böyle bir tedbir alınması da boşuna değildi. Resulullah Efendimizin tedbiri ve ihtiyatı terk etmemesi de sebepsiz yere değildi. Zaten Resulullah Efendimizin hiçbir fiili sebepsiz, bir sebebe mebni olmadan yapılmış hal ve harekat ve sekenat değildir. Evet, geri çeviriyorlardı. Fakat tabii öldürme, katletme yolunu tutmuyorlardı. Niye? Çok merhametli olduklarından mı? Hayır. Çünkü katledecekleri, öldürecekleri kişi onlarca, yani bizim açımızdan şehit edecekleri insan muhakkak Mekke'de nüfuzlu bir ailenin, kabilenin mensubu olacaktı. Bu durumda zaten gergin olan bir durum kan davasına yol açabilirdi. Eza cefa ediyorlardı fakat öldürmüyorlardı. Eza cefa ile sindirmeye, kendilerince vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Bu şekilde müminler de ihtiyatlı olarak, dikkatli bir şekilde, gruplar halinde Medine'ye hicrete devam ettiler. Diyelim, ondan sonra ikinci bölümde Hazreti Ömer'in hicret etme safhası var ki, bu sahneyi hep beraber şöyle ibretle bir dinleyelim inşallah. Evet efendim, bu akşamki programın ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Muhabbet bağı devam ediyor. İnşallah söylediğimiz gibidir. Hakikaten de muhabbet bağımız, Allah ve Resulü ile olan muhabbet bağımız inşallah devam ediyordur. Cenab-ı Hak bizi bu muhabbetten ayırmasın. Ayırabilecek ve ayrılabilecek hallerimiz olsa da Cenab-ı Hak bizleri bu şekilde muahize etmesin, cezalandırmasın. Cenab-ı Hak bizim muhabbetimizi kendisine, Habibine ve razı olduğu muhabbetlere daima bağlı eylesin diyerek ikinci bölüme başladık. Şimdi efendim, hicret malumunuz, arada bir böyle hicretle alakalı da hani enfusi afaki derler ya, tasavvufi hikmet açısından da, hikemi açıdan da hicretin manası üzerinde peyderpey duracağız, arada zikredeceğiz. Her zaman, her ne şekilde olursa olsun müminlerin hicreti devam etmektedir. Müminin miracı devam etmektedir. Müminin hicreti de devam etmektedir. Biz bu dünyaya belli fıtrat üzere gönderildik. Fakat tabiatımızda bulunan başka türlü tabi fıtratlar da bizim o nur üzere yaratılmış olan fıtratımıza bazen baskın olmakta. Kişi ahlak-ı rezileden, yani kötü ahlaktan, ahlak-ı zemimeden, Allah ve Resulünün zem ettiği, kötülediği, bu kötüdür yapmayın dediği, şeytanın ve nefsinin hizmetinde olan ahlaktan, davranıştan uzaklaşarak övülmüş olan ahlaka, ahlak-ı hamidiyeye muhakkak hicret etmesi mecburiyeti vardır. Hiçbir nebi hicret etmeden duramamıştır. Bunun da sebebi hikmeti muhakkak surette kendi fıtri ölçülerinizde, daha doğrusu tabi ölçülerinizde ve tabiat çerçevesinde kaldığınız müddetçe tecelli-i zatı, tecelli-i efali, tecelli-i sıfatı tam olarak, kamil olarak fark edemezsiniz. İlle bir hicret, ille bir kendi variyetinizden, kendi benliğinizden, kendi beldenizden, benliğinizden soyunmanız, üryan olmanız, hicret etmeniz icap eder demek için de bu hikmete mebni olarak da bütün nebiler hicret etmişlerdir. Hicretin meşru olanı vardır, gayri meşru olanı vardır. Allah için ve nebisi için hicret edenlere farklı bir muamele vardır. Başka başka şeyler için bir yerden bir yere intikal edenlere de daha farklı şeyler vardır. Dikkat ederseniz farklı şeyler vardır dedim, üzerinde durmadım. Çünkü bir insan ya Allah ve Resulü için bir şeyleri yapar ya da başkası için. Diğerleri başkasıdır. Şunun için, bunun için olması gerekmez. Bunun şimdi tabi detayına girmiyoruz. Ayrı bir sohbet, ayrı bir mevzudur bu. Fakat bendeniz dedim ya, ikinci bölümde Hazreti Ömer Efendimizin hicreti çok güzel bir sahnedir, çok hoş bir sahnedir. Buraya bağlamak için bu kadar şey zikrettim. Allah ve Resulünün razı olduğu hicret ederken gerek bu dünyada, yani dünyada derken günümüzü kastediyorum. Neticede hicret bu dünyada olur. Bu dünyada hicret etmeyen kişi öteki tarafta hicret edemez. Öteki tarafta ona ancak hicreti hicran vardır. Bu dünyada kendisini düzeltmeye gayret etmeyen insanlar, hicret etmeyen insanlar öteki tarafta maalesef hicrana düşeceklerdir. Hatta bu hicranları, bu üzülmeleri cennete girseler bile aynı kalacaktır. Cennete girseler bile pişman olacaklardır. Yine erbabı olan, yine anlattığımız mevzuya biraz müttali olanlar ne demek istediğimizi anladılar. Ama ille de daha da anlamak istiyoruz derlerse Kıyamet suresinin 2. ayetine bir nazar etsinler. İnşallah anlatmak istediğimizi bizden daha iyi anlamış olarak mevzuya intikal ederler. Ve belki de hicret ederler. İşte meşru olan, razı olunan hicretler esnasında nasıl tasavvufta farklı farklı meşrepler var. Hepsi de haktır. Hak olan meşrepleri zaten tasavvufta diye bir çizgi altına, bir hudut ve sınır altına almış oluyoruz. Farklı farklı meşrepler var. Meşrebinize uygun olarak o manevi hicreti yaptığınızda herkeste ayrı bir neşe, herkeste ayrı bir güzellik var. Hazreti Ebubekir Sıddık'ın hicretinde ayrı bir letafet, Hazreti Ömer'inkinde ayrı bir cesaret, Hazreti Osman Efendimiz'in de ayrı bir letafet, Hazreti Ali Efendimiz'de çok ayrı ayrı keyfiyetler var. Hepsi meşru olan hicrettir. Fakat adeta dedik ya, bizim bu muhabbet bağında günümüzdeki hadiselere de bizle alakalı olarak siyeri işliyoruz biz. Tarihteki malumat olarak işlemiyoruz. Her programda da bunun altını çiziyoruz. İşte meşru olan hicretlerin, manevi hicretlerin hepsinde kişilerin meşrebine göre bir güzellik vardır. Bakarsınız gidiş hep aynı yönedir. hep Allah ve Resulü içindir. İhlas hep aynıdır. Fakat tezahür etme şekilleri farklı farklıdır ve ne kadar güzeldir. İşte bu da Allah'ın celaline ve cemaline sığınanlara yaptığı, cemaliyle yaptığı, tecelli ettiği güzelliklerdendir. İşte meşrebi celal üzere olan, o celaletinde ve celadetinde cemal gözüken zatlardan biri Hazreti Ömer. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ömer derken bile insan şöyle bir daha bir Ömer diyesi geliyor. Allah şefaatine nail eylesin. Sahil Müslümanlar gizli gizli hicret ederken Hazreti Ömer'in hicret ediş şekline bakın şimdi. Hazreti Ömer Efendimiz kılıcını kuşanıyor. Yayını, oklarını, mızrağını alıyor. Tam tekmil, savaşa gider gibi bütün kıyafetlerini giyiniyor. Geliyor Kabe'ye. Kabe-i Muazzama'yı açıkça 7 kere dönüyor. Tavaf ediyor. Yani şavt denir buna. 7 sefer tavaf etti deniyor ama 7 kere döndü mü, 7 kere tavaf mı? Yani 7 kere 7 mi? Yoksa 7 kere sadece Kabe'nin etrafını mı döndü? Muhtelif. Onu şu anda bilemiyoruz. Kaynaklarda 7 şavt, yani bir tavaf biliyorsunuz 7 kere dönmektir. Kimisi 7 kere tavaf etti diyor. Yani 7 kere 7 olarak Kabe'yi ziyaret etti. Kimisi de Kabe'yi tavaf etti. Yani 7 kere etrafını döndü diyor. Açıkça bunu yapıyor. Üzerinde kılıcı, mızrağı, kalkanız neyse tavaf ediyor. Sonra da kendisini seyreden, karşıdan böyle hayretle bakan müşrik elebaşlarına bağırarak şunu söylüyor. İşte ben şimdi gördüğünüz gibi dinini korumak, Allah ve Resul yolunda dinini yaşamak için Allah yolunda hicret ediyorum. Şimdi ben Mekke'den çıkacağım ve hicret edeceğim. Bunu yapmak için. Karısını dul bırakmak, anasını ağlatmak, çocuklarını öksüz bırakmak isteyen varsa şu vadide benim karşıma çıksın diyor. Hazreti Ömer bu. Hazreti Ömer yani. Karıştırmamak lazım. Evet. Şimdi ben çıkıyorum diyor. Hiç böyle aleni olarak hiç saklamaya falan gerek yok. Ben şimdi çıkıyorum. Biliyorsunuz Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu yer. Yani Mekke bir vadide. Şimdi ben gidiyorum diyor. Eğer karısını dul bırakmak isteyen varsa buna meraklı olan veya annesini ağlatmak istiyorsunuz. Ananızı ağlatmak istiyorsunuz. Veya çocuklarınızı öksüz bırakmak istiyorsunuz. Böyle bir talebiniz varsa hadi gelin de karşıma çıkın diyor. Ve gayet rahat, fütursuzca وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِيمٍ kınayanın kınamasından korkmak değil, kendisine tecavüz etmek isteyen adamın tecavüzünden bile korkmadan yanına 20'ye yakın da Müslümanı alarak gündüz aleni olarak Mekke'den çıkıyor, Medine'nin yolunu tutuyor. Müşriklerden hiçbirisi arkasına düşmeye cesaret edemiyor. Hepsi oturuyorlar oturdukları yerde. Hazreti Ömer Efendimiz'in gidişini seyrediyorlar. Evet. Şimdi tabii bu güzel. Aa ne kadar güzel. Bak tarihte biz neler yaşamışız. Ne cesaretli adamlar var. Kıssadan hisse bu mu? Hayır. Bu değil. Birkaç tane manasını zikretmek isterim ama bir tanesini zikredeyim. Çünkü 20 sayısı da önemli. Oradaki 20 sayısı da önemli. Yine o erbabına malumdur. Derler ki işte Hazreti Ömer gibi hayatının her safhasında adil olmayı bilen, adaletli olan, kendisine ve başkalarına hep adalet üzere hareket eden, doğruluktan hiç ayrılmayacak şekilde olan insanlar cesaret sahipleridir ve bu insanlara hiç kimse mani olamaz. Adalet üzere olan insanlara hiç kimse mani olamaz. Eğer sen Ömer radıyallahu anh gibi adaleti kendine şiar edinip hayatına bunu kaim kıldıysan, kendi nefsinden başlamak üzere hakkı ve batılı tefrik ederek yaşamayı kendine şiar edindiysen, Allah sana öyle bir kuvvet, öyle bir mukavemet ve bununla beraber öyle bir cesaret verir ki, en azılı düşmanlar, haydutlar, kuvvetler, sermayeler bile seni durdurmaya muvaffak olamaz. Çünkü sen en büyük sermaye, en büyük ganimet olan adaleti kendine şiar edinmiş, onu kendine libas edinmiş olursun. İşte Hazreti Ömer Efendimizin cesareti kuru kuruya bir pehlivanlık değildir. Böylece birkaç ay içerisinde Müslümanların büyük bir kısmı Medine'ye yerleşmek üzere Mekke'den ayrıldı. Geride kim kaldı? Geride Mekke-i Mükerreme'de. Hani çoban sürünün arkasından gidermiş. Sürüyü tam böyle gözetsin ve dağılmasına mani olsun diye çoban böyle arkadan gidermiş. Ümmetine merhametli olan o Nebi-i Zişan, kendisine halim ve selim bir şekilde tabi olan ashabını tamamıyla selametle Medine'ye gidişini takip ederek en son kendileri gidiyorlar. Halbuki kendisini düşünmüş olsaydı, mesuliyetinin farkında olmasaydı belki farklı farklı düşüncelerle, mantıkla ne yapabilirdi? İlk önce de gidebilirdi. Sessiz sedasız da gidebilirdi. Hemen Akabe biatının peşinden gidebilirdi. Fakat o ümmetine çok düşkün. İşte o Nebi-i Zişan hicrette cennete gidecekleri hususunda bile, kıymetli dinleyiciler, cennete gidebilecekleri cennet gibi bir yurda giderken bile ümmetini bekleyen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yarın yevmi mahşerde de ümmetinden son kişinin cennete girmesine bile nezaret edecektir. Bunu fiilen hayatında göstermiştir. Evet. Cenab-ı Risalet Penahi Efendimiz, geride Peygamber Efendimiz yani Hazreti Ebu Bekir Efendimiz kalıyorlar. Hazreti Ali Efendimiz de yine Mekke'de kalanlar arasında. Ve tabiatıyla şunu da söylemek lazım. Birazdan gerçi zikredeceğiz ama Hazreti Ali Efendimiz çocuk değil o yaşta. Yani Hazreti Ali Efendimiz'i bazen çocuğu yatırdı yatağa falan diyorlar da hayır. Hazreti Ali Efendimiz Medine'ye teşrif ettiklerinde 20 yaşlarında. Hemen hatırlayınız, hatta 22 yaşlarında. Hemen hatırlayınız, Mekke'li müşriklere, Kureyş'e, kendi akrabalarına böyle böyle bir dava var diyerek Bi'setin o 3. yılı veya hemen 3. yılı, evet, o zamanlarda Resulullah Efendimiz akrabalarından yardım talep ettiğinde, ne yapacaksınız, bana akrabanız olarak yardım, destek verecek misiniz dediğinde hiç kimse destek vermemişti. Hazreti Ali Efendimiz ayağa kalkarak ne demişti? Ya Resulallah, ben sana sonuna kadar destek vereceğim demişti. Ve bunu söylediğinde 11 yaşlarındaydı. Demek ki ondan sonra geçen o 12 seneyi düşünürsek, hatta Bi'setin 13. senesi olarak düşünürsek, bu ikinci Akabe biatının olduğu seneleri, demek ki Hazreti Ali Efendimiz 22 yaşlarında olması icap eder. Hazreti Ali Efendimiz geride kalıyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de Peygamber Efendimiz ne yapacaktır? Beraberce hicret edecektir. Resul-i Ekrem Efendimiz hicret etmek niyetindeydi. Zaten kendisine de bu beyan edilmişti. Bu hususta Cenab-ı Hakk'ın iznini bekliyordu. Yani kendisinin de gitmesi için ayrıca bir izin bekliyordu. Hatta Hazreti Ebu Bekir Medine'ye hicret etmek arzusunu ishar ettikçe, sabret, umulur ki Allah Teala sana bir refik ihsan eyleye diyerek de, dedik ya kıymetli dinleyiciler, hepsinin hicretinde ayrı bir güzellik var. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz'in gidişini demin dinledik. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de ben de gideyim ya Resulallah derken, esasında o da hep gönlünde ah ben peygamberle gitsem diye ümit edermiş. Resulullah Efendimiz de onun o gizli kalpten niyazını hiç açığa vurmadan yine latif bir şekilde cevap veriyor. Bakın ne diyor? Sabret ya Ebu Bekir. Umulur ki belki sana bir refik de olur, bir arkadaş da olur. Onunla hicret edersin. Diyerek hep onu böyle o muhabbet bağı üzerinde daim tutuyor. Evet, tabii daha müşriklerin tahammülsüzlüklerini demin konuştuk ya, Medine'ye herhangi bir kişinin gitmesinden bile rahatsız olan müşrikler, Resulullah Efendimiz'in gitmesinden dolayı ve gitme ihtimalinden dolayı fevkalade rahatsızlar, endişeliler. Endişe de dememek lazım. Çünkü endişe esasında akıl işaretidir. Yani endişeye düştüm dersin. Endişe nedir? Senin aklen öngördüğün bir karışık durum vardır. O durumu düzeltmek için kaygılanırsın. Bu akıl işaretidir. O yüzden müşrikler için endişe kelimesini kullanmamak lazım. Çünkü pek akıldan kaynaklanan bir telaş hali, bir endişe hali mevzu bahis değildir. Tamamen nefsani, hatta kısmen de hayvanlara hakaret olmazsa hayvani diyebiliriz. Fakat ne yapıyorlar? Toplantı yerleri var. Yani sadece günümüzdeki insanların toplantı yerleri yok. Yani eskiden de insanlar bir yerlerde toplanıp konuşuyorlar. Kimisi hayır üzere buluşuyor, kimisi şer üzere buluşuyor. İşte müşriklerin şer üzere buluştukları toplantı yerine, onların meclisine verilen ad da Darun Nedve. Darun Nedve. Darun Nedve'de toplanıyorlar. Ne yapalım diye konuşuyorlar. Şimdi tabii değişik fikirler veriliyor. Nasıl mani olalım şeklinde fikirler veriliyor. Fakat burada bir detay var. Bu siyah kitaplarına girmiştir. Toplantıya böyle düzgün kıyafetli, elbisesi düzgün, gözleri böyle parıldayan, çok akıllı yani olduğu anlaşılan, bakıldığında böyle gözleri cin bakışlı derler ya, bir ihtiyarın, daha evvel görmedikleri bir ihtiyarın kapıda dikilip durduğunu görüyorlar müşrikler. Ve tanımadıkları bu adama kimsin diye soruyorlar. Ben Necid'den gelen yaşlı bir adamım diyor. Ve böyle bir toplantı yapılacağını duymuştum. Ben de iştirak edeyim, belki ben de size fikirlerimle, tecrübelerimle katkıda bulunurum deyince gel bakalım diyorlar Kureyşler, otur. Tahmin ettiğiniz gibi bu ihtiyar, bir Necid'li ihtiyar suretinde gelen kişi şeytan aleyhillâne. Verilen kararı, Darun Nedve'de konuşulacak kararı bizzat şeytanca fikirlerini konuştukları için şeytan o meclise dahil oluyor. Bendeniz ikinci bölümü kapatırken, sırlarken şunu zikrederek kapatmak istiyorum. Bir mecliste Allah ve Resul sohbeti olursa o sohbetin sahibi gelir, onlarla oturur. Bunların haricinde bir sohbet olursa o sohbetin sahibi gelir ve onlarla beraber oturur. Cenab-ı Hak kendisinden ve kendisinin razı olduğu, Resulünün razı olduğu sohbetlere iştirak eden kullardan eylesin ve o sohbetin sahibiyle yakınlaşmayı, o muhabbet bağlarını tazelemeyi nasip eylesin diyoruz. Hatırlarsanız Darun Nedve'de şeytanın da iştirakiyle ne yapıyorlar? Bir toplantı yapıyorlar. Muhacirlerin durumunu, hicret edenlerin durumunu konuştuktan sonra Resulullah Efendimiz'e suikastlarını nasıl gerçekleştirebileceklerini, yani ne şekilde suikast, yani kötü bir iş yapacaklarını kötülük hususunda ittifak ederek kararlaştırmaya çalışıyorlar. Bu toplantıda 100 kadar müşrik bulunuyor. Şeytan da başlarında. Değişik değişik tedbirler, değişik değişik işkenceler, eza cefalar teklif ediliyor. Hangi tedbiri öne sürerlerse sürsünler, tatmin olmuyorlar. Yani en şiddetli tedbir olarak onu zincire vurup hapsettirelim tehdidi bile kabul görmüyor. Zaten bunu kabul etmeyen en başta şeytan. Necid'li bir ihtiyar suretindeki olan şeytan diyor ki, hayır, siz bunu, bu kişiyi hapsederseniz bunun yandaşları ne yapar eder? Bir baskın yapar, onu hapisten yine kurtarır. Üzerinize yürürler. Böyle olmaz. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Ne söylenirse söylensin, her birisini şeytan başta olmak üzere şeytani fikirli diğer kişiler kabul etmiyor ve neticede şeytanın böyle iftihar ettiği şeytana uşaklıkla artık tarihe mal olmuş. Allah muhafaza eylesin. Allah bizi tarihimizden ve talihimizden güldürsün inşallah. Ebu Cehil söz alıyor ve diyor ki, ben en güzel tedbiri düşündüm. Nedir o? Dediklerinde Ebu Cehil diyor ki, onu öldürmekten başka çare yok. Bunu da yaparken şöyle yapacağız. Her bir kabileden güçlü kuvvetli böyle birer delikanlı seçeceğiz. Güzel şekilde ellerine kılıçlarını vereceğiz. Hepsi birden vurup onu öldürecekler. Böylece kimin öldürdüğü hususunda hiç ittifak edilemeyecek. Haşimoğulları da bütün kabilelerin karıştığı bu hadiseye karşı biz hepinize savaş açıyoruz diyemeyecekler. En fazla isteyecekleri diyettir. O diyeti de veririz. Hem de bu işten kurtuluruz deyince o ihtiyar Necid'li kılığındaki olan şeytan o müridini, talebesini neredeyse alnından öpecek. Oh işte tamam diyor. En doğru fikir ve en uygun çare bu. Bak ne kadar akıllı. Ebu Cehil'in dediğini dinleyin, ona tabi olun diyerek söylüyor ve bu görüşü benimsiyorlar. Hemen Mekkeli müşrikler bu husus üzere ittifak ettikleri için hemen bunu uygulamaya koyuyorlar. Şimdi iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir gün Hazreti Ebubekir Efendimizin zaten her gün sabah veya akşam normalde Hazreti Sıddık Ekber'i ziyaret ediyorlar. Fakat hicret emrini aldığı gün öğle vakti sıcağında adeti olmadığı bir saatte başını sararak Hazreti Ebubekir'in evine geliyor. Efendimizin geldiği haber verilince Hazreti Ebubekir şaşırdı ve dedi ki, vallahi Resulullah bu saatte hiç gelmezdi, bu gelişinde mutlaka bir iş var diyor. Ya görüyor musunuz? Sıddıkların nebilere yakınlığını, sadık dostların birbirinin halinden nasıl anladığını. Ondan sonra hemen Resulullah Efendimizin yanına geliyor. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ne haber var diye soruyor. Resulullah Efendimiz de Allah Teala bana Mekke'den çıkmaya ve Medine'ye hicret etmeye izin verdi diye haberini söylüyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz de merakla titreyen kalbi ve yaşlı gözleriyle senin refakatinle şereflenecek miyim ya Resulallah diyerek Allah Resulüne refakatçi olmak arzusunu ifşa ediyor. Peygamber Efendimiz evet deyince o kadar ağlıyor, o kadar sevinç gözyaşlarına gark oluyor ki Hazreti Ayşe bu durumu şöyle anlatır. O güne kadar bir insanın sevincinden böylesine ağladığını hiç görmemiştim. Yani babam sevincinden o kadar ağladı, o kadar ağladı ki ben hayatımda sevincinden böyle ağlayan bir kişi görmedim diyor. Mübarek babasının sevincini bu şekilde bize aktarıyor. İşte Resul-i Ekrem ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Medine'ye kadar kendine kılavuzluk etmek üzere henüz müşrik fakat güvenilir sözünde durmasıyla tanınmış biri olan Abdullah bin Ureykit ile anlaşıyorlar. İki tane binet devesini teslim ediyorlar. Üç gece sonra Sevir Dağı eteğinde buluşmak üzere de sözleşiyorlar. Bundan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'in yanından ayrılarak hanelerine dönüyor. Fakat Cebrail aleyhisselam hani demiştik ya Darun Nedve'de ölüm kararı var bu şekilde. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Cibril-i Emin ya Resulallah müşrikler şöyle şöyle senin hakkında karar verdiler. Şeytanla birleşip böyle bir karar aldılar. Bu gece şimdiye kadar yattığın döşeye yatma diyerek o yatakta yatmasını yatmamasını sadece tavsiye etmiyor. Yani bu geceli hicret edin mealinde Hazreti Cebrail aleyhisselam da geceliğin yola çıkılmasını tembih ediyor. Bunun üzerine şimdi burayı lütfen dikkatlice dinleyiniz. Hazreti Ali Efendimiz'i yanına çağırıyor. Şimdi ya Ali, yatağında bu gece yat uyu. Dikkat buyurun bu tabire kıymetli dinleyiciler. Hazreti Ali Efendimiz'i çağırıyor. Buyuruyor ki, ya Ali, gel bu gece benim yatağımda yat ve uyu. Şu yeşil geniş aba hırkamı da üzerine ört. Korkma, sana hiçbir zarar erişmeyecektir, diyor. Ayrıca Hazreti Ali Efendimiz'e de o Muhammedül Emin olan o nurlu nebi, o emin nebi, kendisine inananların emniyette olduğu, her bakımdan emniyette olduğu o şanlı nebi, emin olarak kendisine verilen bazı emanetleri de Hazreti Ali Efendimiz'e veriyor ve diyor ki, bak şu filancaya, şu falancaya, şu da filancaya verilecek. Bunlar bana emanet etmişlerdi mallarını, şu efendim ellerindeki eşyaları, kıymetli şeyleri. Ben hicret edeceğim. Benim hicretimden sonra gelip müracaat ettiklerinde onlara teker teker bu emanetlerini de ver, diyerek Muhammedül Eminliğini, Hazreti Ali Efendimizin eminliğini, o Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın eminliğini de ne yapmış oluyor? Göstermiş oluyor. Şimdi plan yapmışlardı ya Darun Nedve'de, bu planın gerektirdiği şekliyle kabirden seçilmiş, yani 10 kişi 15 kişi değil, 100'den fazla, hatta bir rivayete göre 200'e yakın kişi evin etrafında bekliyorlar. Ellerinde kılıçlar, gecenin içeri girmiyorlar. Yani onlarda bile kendilerine ait bir onur var. Bir insanın geceliğin veya evinde girilerek ansızın basılması ve katledilmesi en adi iş sayılıyormuş o zamanın Mekke müşrikleri arasında. Dolayısıyla çıkmasını bekliyorlar. Kapıda bekliyorlar. İçlerinde Ebu Cehil, Ebu Leheb ve Ümeyye bin Halef gibi azıllar ve elebaşları da var. Yani onlar da adeta böyle bir savaş meydanındaki savaşan askerleri, komuta da görevli kişiler gibi uzaktan idare edecekler ya, işi çok sağlama alıyorlar. Yani adresi verip de gidin vurun değil, kendileri de böyle bizzat nezaret edecek şekilde orada bekliyorlar. Fakat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hane-i saadetinden, hem de etrafları sarılıyken, yerden aldığı bir avuç toprağı başlarına atarak ve Yasin suresinin ilk 8 ayetini okuyarak, hiçbirisi onu görmeyecek şekilde yanlarından geçerek gidiyorlar. Halbuki onu bekliyorlardı. Burada da erbabı anladı. Sure-i Yasin'deki hitabın Allah Resulüne hitap olduğunu. Hazreti insanı müşrik gözüne sahip insanların tecelli ettiğinde göremeyeceğini, hiçbir şekilde ondan haberdar olamayacaklarına işaret vardır. Kur'an-ı Kerim'in lafzı, Kur'an-ı Kerim okumak üzere olan o ayetlerin Resulullah Efendimizin ahlakının ve Resulullah, yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin telaffuz edilen kısmına Kur'an denildiğini ifade eden insanlar, buradan ne mana kesbediliyorsa, alınması gerekiyorsa aldılar. Biz onun üzerinde durmuyoruz. Fakat Sure-i Yasin'i okudu ve oradan geçtiği alameti de tam bariz bir şekilde gözüksün, hiç o da inkar edilmesin, böyle bir insan yoktur falan diye inkar da mecal kalmasın. Toprak sıfatlı olmaktan da üzerlerine ateş sıfatlı olanların bir işaret bıraktı. Bunlar tasavvufi zevke müteallıktır. Hızlı geçiyorum. Hep erbabına havale ediyorum. Geçti ve gitti. Sonra yanlarına bir adam geldi. Ya siz bu kapının önünde ne bekliyorsunuz, dedi. Biz dediler Muhammed'i bekliyoruz. Oho, siz bekleyin durun. O çoktan Mekke'den çıktı. Mümkün değil. Mümkün olmaz olur mu? Bak üzerinize toprak saçmış. Bu toprak nereden geldi, diye sorduklarında hakikaten hayret ettiler. Baktılar üstleri başları toprak içerisinde. Anladılar. Ve sabaha karşı artık bekleyemediler. Evin içerisine girdiler. Hane-i saadetin içerisine. Resulullah Efendimiz yatıyor diye örtüyü bir kaldırdılar. Bir de baktılar ki Allah Resulü'nün yattığı döşekte Hazreti Ali Efendimiz yatmakta. Ve hatta Cenab-ı Ali Efendimiz böyle uyku mahmurluğu falan derler ya, ne oluyor falan der gibi. İyice şaşırdılar ve hemen Hazreti Ali Efendimiz'e sordular. Muhammed nerede? Hazreti Ali Efendimiz de bilmem diye cevap verdi. Cenab-ı Hak bu münasebetle, daha doğrusu bu hadiseyi anlatmak üzere indirdiği ayet-i celile de Enfal suresi ayet 30'da, hani bir zamanlar o küfredenler seni tutup bağlamaları ya da seni öldürmeleri yahut seni yurdundan zorla çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı kurarlarken Allah da onun karşılığını yapıyordu. Tuzaklarına kendince, kendi zat-ı süphaniyesine mahsus bir tuzakla onların hilelerini boşa çıkartıyordu. Fakat Allah tuzak kuranlara mukabele edenlerin en hayırlısıdır diyerek de ayet-i kerime bize bu durumu anlatmakta. Şimdi bu mevzu burada nihayete eriyor. Ben Deniz, sizin dikkat nazarlarınıza ve ibret nazarlarınıza, ibret almak üzere dimağlarınıza, akıllarınıza hitap etmek istiyorum. Bir alim şöyle der: sana Allah Resulü gelse, böyle böyle bir durum var, benim yatağımda benim yerime sen yatacaksın dese, hepimiz, en iman zafiyeti olan kişi, en ameli salih olmayan insan bile olsa, Peygamber Efendimiz'e hürmeten, Allah Resulüne duyduğu zerre muhabbet bile olsa, o muhabbete binaen geçer, o yatakta yatar. Yani canını feda eder. Canını feda etmek bahasına Allah Resulü'nün sözünü dinleyebilir. Herkeste zerre kadar bile muhabbet varsa Allah Resulü'ne karşı, bu emri yerine getirirdi. Fakat Hazreti Ali'nin büyüklüğü, Hazreti Ali'nin teslimiyeti, o sahabinin Allah Resulü'ne teslimiyetini anlamak için şuna dikkat çekiyorlar. Hazreti Ali yatağa girmiş, yatmış ve uyumuştur. Dikkat buyurun, sadece yatağa yatmamıştır, uyumuştur. Alimler öyle söylüyor: yatardın ama sen uyuyabilir miydin? Hazreti Ali Efendimiz o emniyeti aldıktan sonra Resulullah Efendimizin kendisine talim ettiği tarzda sağ yanağının yanağını sağ avucun içine alarak, ayaklarını hafif karnına doğru çekerek sağ taraflarına salatü selamla, dualarla dönmüş ve hani tabiri caizse mışıl mışıl uyumuştur. İşte Hazreti Ali Efendimizin teslimiyeti ve imandaki kemali buradan anlaşılmalı. Resulullah ona yat ve uyu demiştir. O da uyumuştur rahat rahat. Müşrikler örtüyü açtıklarında, Muhammed nerede diye sorduklarında, yani müşriklerin sorma şeklinden de biz bunu anlayabiliyoruz. Yani bayağı uykuda olan uyumuş bir insana sorduklarının farkındalar. Bunu hani birisi yatsa da elbiseleriyle falan böyle gözleri açık bir şekilde beklese, sen gönderdin onları nerede diye sormak ayrı bir şey. Bir de uykudan uyandırdıkları insanı düşünün. Uykudan uyandırdıkları insana acizler. Ancak bu kadar soru sorabilirler. Hazreti Ali Efendimiz rahat rahat uyuduğu için o soruya muhatap olabilecek vasfı bile onda görememişler. İnanamamışlar bu kadar teslimiyeti olan bir zata. Ve hala yakınlarda zannetmişler. O kadar emin bir vaziyette, Muhammedül Emin'in yatağında, döşeğinde yatıyor ki o İmam-ı Ali ve emin olan Ali radıyallahu anh. Müşrikler sadece Muhammedül Emin'den haberdar olmayışları değil, Hazreti Ali'nin emniyetinden ve Resulullah'a teslimiyetinden de haberdar olmadıkları için bu duruma şaşırmış kalmışlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 26 Safer veya 27 Safer gecesi diye düşüneceğimiz, ayın gözükmediği, o karanlık olduğu, ışığının ziyasının az olduğu o gecede Medine istikametine doğru değil, daha ziyade Cidde'ye yakın diyebileceğimiz, Cidde cihetine doğru diyebileceğimiz Sevir mağarası hizasına ve cenahına doğru yönelmişler. Hazreti Sıddık-ı Ekber'le anlaşmış oldukları müşrik fakat güvenilir olan o kılavuzun bulunduğu yere intikal ediyorlar. Evet, Mekke'den Medine'ye hicret. Yani Tale al-Bedru aleyna namelerinin artık yavaş yavaş duyulmaya başlandığı anlar ve demler. Sevir mağarası Allah Resulü ile şereflenecek. Medine'den evvel bir kere Sevir dağının ve Sevir mağarasının Allah Resulü ile şereflenmesi bahsi var. İnşallah onu diğer bir muhabbet bağında, muhabbet tazelemek üzere bırakalım. Efendim, Cenab-ı Hak Allah ve Resulü için hicret eden, Allah ve Resulünün rızasını talep ederek ahlak-ı hamidiyeye hicret eden kullarından eylesin. Ve inşallah sonunda Allah'ın ve Resulünün rızasına bizlere eriştirsin ve muvaffak eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Mürselin ve Alihim Velhamdülillahi Rabbil Alemin.